Tanrı'nın sözünden, Allah'ın kelamından gerçek bir hikaye anlatmak istiyorum. Biz birlikte Galatyalar mektubuna bakıyoruz bu haftalar içerisinde. Ve bugün de bir hikaye daha bakacağız birlikte. Tamam mı? Şimdi, Elçi Pavlos, aslında elçi değildi ama Pavlos çok dindar bir Yahudiydi. O kadar dindardı ki, o kadar muhafazakardı ki, Hristiyanlara zulmediyordu. Onları dayanamadı. Şu Hristiyanlar var ya, işte Mesih ölümden dirildi diyorlar. Saçma sapan bir şey. Ve öfkelendi ve onlara zulmediyordu. Ben sen kaçıyorsun Pavlos. Zulmediyordu. Ve bir gün Şam şehrine doğru gidiyordu. Şam yolundayken Mesih ona göründü. Ve Pavlos aslında tövbe etti ve iman etti. Gerçekten Mesih diri olmalı. Çünkü bana göründü. Ve Pavlos diyor, enteresan bir şey diyor. Diyor ki, dindarlıktan kurtuldum. Ve ona 2 hafta önce baktık, hatırlarsınız eğer. Yani artık dindar değilim. Çünkü din nedir? Kendi çabamla, kendi sevapımla Allah'a ulaşmaya çalışıyorum. Ama Hristiyanlık bambaşka bir şey. Hristiyanlık da Tanrı kendi lütfuyla ve merhametiyle bize Mesih'te geldi. Çünkü biz ona gidemedik. O bize geldi. O zaman Pavlus diyor ki artık Mesih için yaşayacağım. Ve iman ettikten sonra Arabistan'a gitti. 3 yıl kaldı. Orada ne yaptığını bilmiyoruz. Kutsal kitap demiyor orada ne yaptığını Arabistan'dayken. Arabistan'dan sonra kendi memleketine döndü. Tarsus. Pavlus Türktü diyeceğim. Türktü de ama Anadolu'ydu. Tarsuslu'ydu. Ve Tarsus'a döndü. Neden döndü Tarsus'a memleketine? Çünkü eğer iyi bir habere sahip olursan onu en sevdiğin insanlara paylaşmak isteyeceksin değil mi? O zaman akrabalarına gitti, ailesine gitti, memleketine gitti. Ve orada anladığımız kadarıyla 9-10 yıl kaldı Pavlus. Ve yine de kutsal kitap o dönem hakkında hiçbir şey demiyor. Sadece onun oraya gittiğini söylüyor. Acaba ne yapıyordu? Bence ve bu benim fikrim, müjdeyi paylaşıyordu akrabalar arasında. İsa Mesih diye biri var. Ölümden dirildi. Bize şifa veriyor. Bize sonsuz yaşam sunmak istiyor diye paylaşıyordu bence akrabalar arasında. Sonra Kudüs şehrinde büyük bir zulüm başladı. O kadar çetin ki çoğu imanlılar oradan kaçmak zorunda kaldılar. Ve Kudüs'ten çıktılar. Ve farklı farklı yerlere dağıldılar. Ve bazı adamlar Antakya'ya geldiler. Antakya'ya giden var mı? Sen gitmedin mi abi Antakya'ya? Öyle mi? Gitmelisin, güzel bir şehir. Yemekler biraz acılı ama olsun. Ben bir kere gittim, 3 gün kaldım. Hastaydım 3 gün boyunca. Sadece otelin içinde gördüm bu kadar. Bazı imanlılar Antakya'ya gittiler. Orada İsa Mesih hakkında kutsal dedikodu yapmaya başladılar herkese. Ve Tanrı bir şeyler yaptı orada. Ve insanlar Mesih'e iman etmeye başladılar. Ve mucizeler yaşandılar. Öyle ki olup bitenleri Kudüs'teki önderlere bildirildi. Ve Kudüs'teki önderler şöyle bir düşündüler. Acaba oradaki şey nasıl bir hareket? Gerçekten Tanrı'dan mı? Yani gerçeğe uygun mu? Acaba orada önderler var mı? Yoksa sadece spontane bir şey mi oluyor? Ve onlar dediler ki Barnaba diye biri vardı. Barnaba, sen Antakya'ya git. Bir tane Barnaba lazım. Sen Barnaba ol abicim. Gel. Kıbrıslı bir adam. Kıbrıslı bir Yahudi aslında. Ve sen Kıbrıslı birine benziyorsun. Çünkü çok uzun boylu değiller Kıbrıs'ta.
Evet, kısa boylu.
Değil mi? Tamam. O zaman Barnabas, sen Antakya'ya git. Oradaki şeylere biraz bak, incele, dua et. Yani gerçekten iyi bir temel üzerinde mi değil mi diye bize haber gönderir misin? Çünkü heyecanlanıyoruz ki Rab Yahudi olmayanlar arasında bir şey yapıyor diye. Ama bilmek istiyoruz, tamam mı? O zaman onu gönderdiler. Sen Antakya'ya git. Antakya biraz uzak, tamam mı? Ama sakın hastalanma, tamam mı? Ve oradayken diyor ki Tanrı'nın lütfunu görünce sevindi Barnaba. Çünkü Tanrı bir şeyler yapıyordu orada. Tanrı etkindi. Bu gerçekten Tanrı'dan gelen bir hareket. Ve diyor ki Barnaba bir karar verdi. Burada biraz kalacağım, öğreteceğim. Çünkü hiçbir şey, kutsal ruh çalışıyor ama hiçbir şey bilmiyorlar. Bir önder, bir öğretmen lazım. Ve diyor ki, acaba Pavlus'u çağırsam? O zaman Barnaba Tarsus'a gidiyor. Tarsus'a git. Pavlus'u çağırdı. Kim Pavlus? Pavlus'u getirdi ve birlikte Antakya'ya döndüler. Ve bir yıl kaldılar orada ve kiliseyi imanda pekiştirdiler. Güçlü bir temel üzerine kiliseyi kurdular orada, tamam mı? Birlikte Barnaba ile Pavlus. Ve Barnaba'nın armağanı teşvik etmekti. Ve Pavlus'u teşvik etti. Gel, sende bir armağan var. Rab seni kullanmak istiyor diye. Sende bir armağan var abi. Rab seni kullanmak istiyor. Ben samimiyetimle söylüyorum. Ondan sonra Kudüs'teki kiliseden bir peygamber geldi. Çünkü peygamberler sadece geçmişte değil, bugün de bile var. Tanrı bazı adamlar aracılığıyla çok net bir şekilde konuşuyor. Ve bu peygamberin adı Agapus. Ve Agapus Antakya'ya gitti. Gel. Agapus. Eyvallah. Antakya'ya gitti. Ve üst kattakiler onu, bunu göremezsiniz biliyorum. Bak burada olsun çünkü onlar kameradan izliyorlar. O zaman tamam. Antakya yer değiştirdi. Burası olsun, tamam mı? Ve peygamberlikte bulundu. Ve Agapus dedi ki birazdan Kudüs'te çok büyük bir kıtlık olacak. Ve fena olacak. Ve çok kişi ekmeksiz ve yemeksiz kalacak. Ve Rab sizden sizi bildirmek istiyor. Tamam mı? O zaman bunu ilan etti. Ve bu gerçek bir peygamberlikti. Çünkü birkaç ay sonra bu peygamberlik ettiği kıtlık baş gösterdi. Ve Antakya'daki önderler aralarında dua ederken bir karar verdiler. Herkes varlığından biraz bir şeyler bağışlasın. Ve biz onu Kudüs'e götürelim. Çünkü onlar ihtiyaç olacaklar. Tamam mı? O zaman para toplandılar ve kilise Pavlus'u teşekkürler. Ve sadece bu var mı? Kilise Barnaba'ya ve Pavlus'u Kudüs'e gönderdiler bu paraya götürmeye. Tamam mı? O zaman Kudüs'e gönderdiler. Agapus sen yeter artık senden. Başka bir Rab'den bir söz yoksa. Tamam, okey. Tamam, Kudüs'e gittiler. Ve oradayken Pavlus ve Barnaba herhalde belki yoldayken aralarında konuşuyorlardı ve bir karar verdiler. Kudüs'e gitmişken acaba oradaki elçilerle bir görüşsek, bir konuşsak. Çünkü ben, Pavlus, 14 yıldır imandayım ve müjdeyi duyuyorum, yani akrabalarıma. Belki Arabistan'dayken, zaten Tarsus'dayken ve bir yıldır Antakya'dayken, 14 yıldır Mesih'e iman ediyorum ve bu müjdeyi paylaşıyorum ve insanlar iman ediyorlar. Acaba vazettiğim müjde doğru mu? Emin olmak istedi. Çünkü Mesih'ten vahiy yoluyla bu müjde aldı. Hiç kimseyle danışmadan. O zaman bir danışmak istedi. Ve bu çok önemli. Kudüs'teki önderler onları çağırmadı. Tamam mı? Siz gelin ne yapıyorsunuz diye bir hesap verin. Ya bu merkezi denetim değildi. Tamam mı? Çünkü Hristiyanlıkta bir merkez yoktur. Mesih yüreğinde yaşıyor. Merkez nerede? Senin yüreğinde. O zaman böyle bir şey değildi. Tepeden inme, hiyerarşi bir şey değildi. Siz gelin hesap verin ne yapıyorsunuz diye. Bunlar aralarında bir karar verdiler. Gidelim, görüşelim, konuşalım ve vaaz ettiğimiz müjdeyi sunalım oradaki önderlere. Çünkü boşuna koşmuş olmayalım ya da boşuna koşmayalım ileride. Yani bilelim. O zaman gittiler Kudüs'e, armağan sundular. Getirdikleri para, aynı zamanda gelmişken Kudüs'teki önderiyle buluştular. Tamam, o zaman Petrus lazım. Aha, Petrus. Yuhanna lazım. Ve Yakup lazım. Rab'in kardeşi. Tamam mı? Ve Kudüs'teki önderler bu üç adamdı. Tamam mı? Petrus, Yakup, Rab'in kardeşi ve Yuhanna. Tamam mı? Ve görüştüler. Özel bir toplantı oldu. Ve o özel toplantıdayken Pavlus ile Barnaba vaaz ettikleri, yaydıkları müjdeyi sundular. İşte konuştuğumuz, vaaz ettiğimiz şudur. Tamam mı? Selamun aleyküm. Papa. Tamam mı? Ve aslında bildiğimiz kadarıyla çok samimi bir toplantı oldu. Ve bu kardeşler gerçekten Rab sizinledir diye söylediler. Tanrı'nın lütfunu sizde görebiliyoruz. Tanrı sizin hizmetlerinizde etkindir. Çalışıyordur. Ve insanlar imana geliyorlar. Şimdi bir şey unuttum. Önemli bir kişiyi unuttum burada. Çünkü 3 ve 2 bu dengesizlik oluyor. Pavlus ile Barnaba gitmişken bir kişi daha yanlarına aldılar. Hiç kimse fark etmedi mi? Unuttum diye. Titus'u. Yani Titus Antakyalı bir imanlı. Yahudi olmayan bir imanlı. Onu da getirdiler. Tamam mı? Titus gel bakalım. Ve o Antakyalı yeni bir imanlıydı. Bir Grek'ti, tamam mı? Yahudi olmayan. Ve onlar onu da göstermek, tanıştırmak istediler. Tamam mı? Çünkü gerçekten imanlılar var diye. İsterseniz dokunabilirsiniz. Bu gerçek bir Grek imanlı. İstediğiniz kadar sorular ona sorabiliyorsunuz. İmanı derin ve gerçek mi diye sorabiliyorsunuz. Test edebiliyorsunuz. Tamam mı? Ve herhalde test etmişler. Ve dediler ki bu adam sünnet bile olmasın. Ya şart koşmadılar. Senin için iyi bir haber biliyorum. Tamam mı? Bir Grek olarak. Yani Tanrı seni olduğun gibi kabul ettiyse biz de seni olduğun gibi kabul ediyoruz diye söylediler. Pavlus diyor ki o toplantıya, o özel toplantıya bile bir iki sahte kardeş gizlice girebildi. Casus gibi, ajant gibi girdiler, tamam mı? Ve herhalde o zaman sen gel bir ajanta benziyorsun. Evet. Ve herhalde onlar da girdiler ve Pavlus diyor ki bizim özgürlüğümüzü el altından öğrenmek istediler. Tamam mı? Ya casusluk yapmak istiyor. Çünkü herhalde onların duyurdukları müjde özgürlükle ilgiliydi. Mesih'te olan özgürlükle ilgili. Ve bu Yahudi imanlılar için, yani koyu muhafazakar Yahudi imanlı kesim için onlar geldi. Çünkü onlara göre bir Yahudi olmayan bir Hristiyan olamazdı. Tamam mı? O zaman girdiler, incelediler ve herhalde ondan sonra bir dedikodu yapmışlar Pavlus hakkında ve aslında bu yüzden Galatyalara olan mektup yazıldı. Çünkü Pavlus öfkeleniyor. Yani Tanrı insanları oldukları gibi kabul ediyorsa sen kimsin ki bir şart koşuyorsun? Sen kimsin ki ona bir şey ilave etmeye çalışıyorsun? Çünkü ne öğrendik? Müjde artı herhangi bir şey eşittir bir gayri bir müjde. Müjdeden başka, müjdeden yoksun. Tamam mı? Teşekkürler, siz oturabilirsiniz. Şimdi bu hikayeyi Tanrı'nın sözünden okuyalım. Yani gerçekten doğru bir şekilde anlattım mı diye kontrol etmek için. Galatyalar 2. Galatyalılar 2 ve ayet 1. On dört yıl aradan sonra Titus'u da yanıma alıp Barnaba'yla birlikte yine Yeruşalim'e gittim. Vahiy uyarınca gittim. Boş yere koşmayayım ya da koşmuş olmayayım diye öteki uluslar arasında yaydığım müjdeyi özel olarak ileri gelenlere sundum. Benimle birlikte olan Titus bile Grek olmasına karşın sünnet edilmeye zorlanmadı. Ne var ki İsa Mesih'te sahip olduğumuz özgürlüğü el altından öğrenmek ve böylece bizi köleleştirmek için gizlice aramıza sızan sahte kardeşler vardı. Hayda. Müjde gerçeği sürekli sizinle kalsın diye bir an bile onlara boyun eğip teslim olmadık. Ama ileri gelenler ne oldukları bence önemli değil. Tanrı insanlar arasında ayrım yapmaz. Evet, bu ileri gelenler söylediklerime bir şey katmadılar. Tam tersine müjdeyi sünnetlilere bildirme işi nasıl Petrus'a verildiyse sünnetsizlere bildirme işinin de bana verildiğini gördüler. Yani bendeki lütfunu gördüler. Çünkü sünnetlilere elçilik etmesi için Petrus'ta etkin olan Tanrı, öteki uluslara elçilik etmem için bende de etkin oldu. Topluluğun direkleri sayılan Yakup, Kefas yani Petrus ve Yuhanna bana bağışlanan lütfu sezince paydaşlığımızın işareti olarak bana ve Barnaba'ya sağ ellerini uzattılar. Yani bence tokalaştılar. Yani bence sağ eli şu değil. Bence bu, tamam mı? Öteki uluslara bizlerin Yahudilere kendilerinin gitmesini uygun gördüler. O zaman Pavlus ile Yuhanna çok mutlular. Çünkü onay istemediler. İzin istemediler. Zaten Tanrı tarafından onaylanmışız. Tamam mı? Ama ne istediler? Paydaşlık istediler. Fikir alışveriş istediler. Birlik istediler. Tamam mı? Ve diyor ki evet dediler. Ve sağ ellerini uzattılar. Ama bir öneride bulundular. Kudüs'teki önderleri. Ayet 10. Ancak yoksulları anımsamamızı istediler. Zaten ben de bunu yapmaya gayret ediyordum. Tamam, bu Tanrı'nın sözünden bir hikaye. Ama bizimle ne alakası var? 2000 yıl önce yaşandı. Bizimle ne alakası var? Ama Tanrı'nın sözü diri. Ve Tanrı bizimle bu ayetler aracılığıyla konuşmak istiyor bugün. Çünkü Tanrı aramızdadır bugün. Ve bence yani bu hikayeden aslında bunu görüyoruz. Sen boş yere mi koşuyorsun? Ne için yaşıyorsun? Ve aslında boş yere mi tanrısal bir şekilde, kutsal kitaba uygun bir şekilde mi yaşıyorsun diye görüyoruz buradan. Ve ilk öğrendiğimiz şey bu hikayeden, Pavlus ile Barnaba isteyerek kendi hayatlarını kardeşlerine sundular. Tamam mı? Zorlama bir şey değildi. Mecburiyet yoktu. Ama istediler kendi hayatlarını sunmak. Ve dediler ki biz gideceğiz, öğrendiklerimizi, yaşadıklarımızı başka bir imanlı kardeşle paylaşacağız, sunacağız. Ve acaba bunu yapıyor musun? Hayatını başka bir imanlı kardeşe sunuyor musun? Çünkü aslında çok önemli. Yani Pavlos ile Barnaba, bu Tanrı adamları bile bunu yaptılarsa biz de bunu yapalım. 4 ay önce biz eve taşındık, yeni bir eve taşındık Çengelköy'e. Tamam mı? Ve gitmeden önce, o karar vermeden önce 4 farklı kişiye sordum. Acaba biz bir aile olarak yeni bir eve taşınmaya düşünüyoruz, doğru bir karar mı değil mi diye sorduk. Neden? Yani onlardan onay mı istedik? Hayır. İzin mi istedik? Hayır. Ama aslında hikmet o şekilde geliyor. Yani bir karar vermek istediğin zaman farklı farklı insanlardan danışmak aslında çok akıllı bir şey, çok mantıklı bir şey. Bir özdeyiş var, diyor ki, özdeyiş 15-22, karşılıklı danışılmazsa tasarılar boşa çıkar. Danışmanların çokluğuyla başarıya ulaşılır. Ve aslında birkaç danışman lazım bizim hayatlarımızda. Sende var mı? Yani senin hayatını kiminle paylaşıyorsun? Senin yüreğini kime döküyorsun? Aslında maruz kaldığım günahlar bunlar. Hayatında şunlarla mücadele ediyorum. Şimdi bu hafta bunalıma girdim. Benim için dua eder misin? Yoksa her şey kendine mi saklıyorsun? Arkadaşlık çok önemli. Zaten kilise bunun için var. Hayatını kiminle paylaşıyorsun? Ve bu bir şart değil. Yani Kudüs'tekiler onları çağırmadılar. Gelin hesap verin diye. Ama isteyerek gittiler ve isteyerek hayatlarını sundular. İlk tanıştığımda biraz tuhafıma gitti. Çünkü hala tuhafıma gitti ama neyse. Çünkü sürekli benimle çay içmek istedi. Oturmak istedi ve konuşmak istedi. Ve sürekli şöyle diyordu. Yani ben bu hafta oraya gittim, müjdeyi paylaştım. Şuraya gittim, bunu yaptım. Oraya gittim, şunu yaptım. Sürekli diyordu ve ilk başta ben biraz şey, yani ne alakası var benim, yani ilgi, tamam, enteresan bir şey yapıyorsun ama bana neden söylüyorsun hepsini, her şeyini? Ama sonra anladım ki Pavlus gibi, Barnaba gibi hayatını ve yaptıklarını başka bir kişiyle paylaşmak istedi. Ve artık çok seviyorum. Yani onu takdir ediyorum bu konuda. Çünkü onu çağırmadım. İstemedim. Yani sen gel ve bütün yaptıklarını bana anlat demedim. Ama geldi ve hayatını paylaşıyor benimle. Ve büyük bir teşvik oluyor gerçekten. O açıdan gerçekten takdir ediyorum. Ve hepimiz bunun gibi olsun, tamam mı? Yani acaba hayatını kiminle paylaşıyorsun? Çünkü bu olgunlukla ilgili. Ve olgunlaşacağız bu şekilde birlikte. İkinci öğreneceğimiz şey bu hikayede. Zamanla deneyim kazanmışlar. Pavlus ve Barnaba 14 yıl aradan sonra, yani bir yıldan sonra değil, 6 aydan sonra değil. Ve bazen aramızda biri kalkıyor, ben bir elçi olacağım, ben kiliseler kuracağım, ben bir vaiz olacağım, şunu yapacağım, şunu yapacağım diye. Ve adam 2 aylık imanlı, tamam mı? Ve o ateşi seviyoruz. Ve gerçekten yani seni bereketliyoruz. Ama tanınmak istiyorsan, bu tokalaşmak istiyorsan, bu zaman içerisinde oluyor. 14 yıl sonra. Yani Pavlus zamanla deneyim kazanmış. Ne yapıyordu Tarsus'ta 9-10 yıl? Bilmiyoruz. Bunlar gizli, saklı yıllar. Ve herkesin hayatında aslında bunun gibi hizmetkarlıkta, alçak gönüllükle hizmet eden yıllarımız olacak. Gizli, saklı yıllar. Tanrı için önemli olan karakter ve karakter zamanla kazanılır. O zaman çünkü Mesih şöyle dedi. Bazı tohumlar kayalık yerlere düştü. Ve o tohumlar hemen sevinçle kabul eden ama kök salamadıkları için ancak bir süre dayanan kişilerdir. Tamam, bazılarımız iman ettiğimizde hemen çok etkin, çok faaliz, her yere gidiyoruz, herkesi müjdeliyoruz. Bu çok güzel, seviyorum, onu yapmaya devam edin. Ama önemli olan başlangıç değil, önemli olan bitiş çizgisi bir yarışta, değil mi? Yani bir sürü insan iki hafta önce maraton olacak İstanbul'da, koşacak olan var mı? Yarın, ne güzel. Skateboardla mı koşacak mısın? Yeah. Ve yani yarışa bir sürü insan başlıyor ama daha az kişi bitiyor. Ve önemli olan uzun vadeli dayanabilmek, sadık kalmak Rab'e. Ve Pavlus ile Barnab bunu yaptılar. Ben'le Jess ilk tanıştığımızda Londra'dayken biz bir yaşam grubuna gidiyorduk. Ve o yaşam grubun önderi, yani benden 6 yaş büyük, çok kutsal ruhla dolu, harika bir adamdı, tamam mı? Mark adı. Ve aslında benim için bir kahraman gibi oldum. Çünkü mesediliş onun üzerinde çok güçlüydü. Ve her vaaz verdiğinde herkes şöyle ağız açık şaşa kaldı. Ya wow, bu adam gerçekten armağanlı. Ve herkes konuşuyordu. Acaba 5 yıl sonra, 10 yıl sonra Mark nerede olacak, ne yapacak? Çünkü yani gerçekten büyük bir geleceğe sahip bir adam. Tamam mı? Ondaki armağan, ondaki lütuf çok büyüktü. Ateşli bir adam. Bizim evliliğimizde o vaaz verdi. Ve aslında çok peygamberliksel ve hala dedikleri yerine geliyor bizim hayatlarımızda. Çok meshedilmiş bir adam, tamam mı? Ama evlendikten bir yıl sonra çok üzücü bir haber duyduk. Mark ile eşi çok zor bir geçmişten gelen bir kız, 18 yaşındaki bir kız, kendi evlerine aldılar. 6 ay için ona bakmak için. Ve Mark bu kızla kendi evinde yattı. Ve hepimiz, ben ilk duyduğumda inanmadım. Olmaz. Benim kahramanım bunu yapmaz. Ama ne oldu? Armağanı büyük, karakteri pek büyük değildi. Ve tabii ki hizmetten ayrılmak zorunda kaldı. Onlar bir çift olarak başka bir şehre taşındılar ve birlikte kalmaya devam ettiler. İki çocuk yaptılar ondan sonra ama evliliklerini tamir edemediler ve aslında en sonunda boşandılar. Ve o zaman onun başlangıcı ve onun potansiyeli çok büyüktü ama uzun vadeli dayanamadı. Ve benim sizin için istediğim, ben kendim için istediğim, yani dayanabilmek, Rab'e sadık kalabilmek, eşine sadık kalabilmek, hayat boyunca. Ve bu zamanla kazanılıyor karakter. Ve Pavlus ile Barnab'a da belliydi, aşikardı. Ve biz de bunu isteyelim kendimiz için. Çünkü İsa dedi ki sonuna kadar dayanan kurtulacaktır. Bu hikayede başka bir şey öğreniyoruz. Pavlus ile Barnab'a birlikte Antakya'dayken, Kudüs'e giderken takım halinde. Ve aslında yeni anlaşmada her zaman bu var. Çoğulluk hakim. Hiçbir zaman bir kilise bir pastör diye bir kavram yok. Bir kilise bir önder bir kavram yok kutsal kitapta. Her zaman çoğulluk hakim ve bunu sürekli görüyoruz kutsal kitapta. Kiliseler kurdular, her kilise için ihtiyarlar atandı. Çoğulluk ve hiçbir zaman ve biz dün bir seminerdeydik ve bir kişi David Devinish'i sordu. Acaba bir kilisede ihtiyarlar atmak istediğinizde sadece uygun bir kişi varsa atar mısın? Hayır dedi. Hayatımda yapmam. Çünkü kutsal kitaba göre bir takım lazım. Neden? Çünkü bir kişide bütün armağanlar bulunmuyor. O zaman bu kilisenin öndelinde bir takım var. Ve bu her zaman böyle olacak. Ve Pavlus ile Barnaba şöyle değildi. Pavlus elçi ve Barnaba onun yardımcısı. Değildi. Aslında Pavlus bir elçi olarak tanınıyor ve Barnaba bir elçi olarak tanınıyor. İkisi bir elçi olarak tanınıyor kutsal kitapta. Ve bu da önemli. Bir takımda işte bir tane önder ve onun altında yani yardımcılar, hizmetçiler işte ben çantını taşıyabilir miyim diye. Olmuyor yani. Kutsal kitapta Tanrı'dan lütuf alıyoruz. Biz karizmatiyiz. Karizmatik ne demek? Tanrı'dan sen bir lütuf aldın, sen bir lütuf aldın, sen bir lütuf aldın. Armağanlarımız farklı ama birbirimize ihtiyacımız var. Ve hiçbir kimsede bütün armağanlar bulunmuyor. Ne yazık ki. O zaman birbirimize ihtiyacımız var. Bir bedeniyiz. Ve kilisede ve aslında yaptığımız her şeyde bu birbirimize dayanabilmek, birbirimize ihtiyaç duymak çok önemli. Dördüncü gördüğümüz şey bu hikayede kaliteli meyve. Yani Titus'u da yanlarına aldılar. Titus'u da getirdiler. Neden? Çünkü yoksa istedikleri kadar söyleyebiliyorlardı aslında. İşte şunu yapıyoruz, şu mucizeler oluyor, o bu oluyor, kiliseler kuruyoruz falan. Aslında kanıt yoksa onlara inanacak mısınız? O zaman bir kanıt getirmek. O, Titus'u bence delil A olarak getirdiler. İşte delil A, Titus. Dokunabilirsiniz, sorabilirsiniz. Değil mi? Ve çok önemli çünkü aslında bir sürü şey, insanlar bir sürü şeyler diyebilir. Ama kanıt nerede? Kanıt çok önemli. Bir arkadaşım bir spor salonu açtı. Tamam mı? Ve hep söylüyordu. Aa, çok kalabalık, çok popüler, herkes geliyor, sürekli dolu diye. Tamam dedik, peki gittik. Baktık, bomboş. Bomboş, kimse yok. Ve aslında söylemek kolay ama kanıt var mı senin hayatında? Ya da bizim kilisemizde? Ve Türkleri aslında bu açıdan çok çok seviyorum. Çünkü her pazar günü misafirlerimiz oluyor bu kilisede ve seviyoruz gelmenizi gerçekten. Ve her gelen misafir işte müzikli ibadetimiz yaptığımız zaman etraflarına bir bakıyor insanlara. Değil mi? Ne yapıyorlar? Neden ellerini kaldırıyorlar? Neden o kadın dans ediyor? Yani bunlar deli mi, tuhaf mı? Ve misafirler sürekli etraflarına bakıyorlar. Bana benzeyen biri var mı burada? Değil mi? Yani benim yaşımda ya da benim gibi bir arka plandan gelen biri var. Ve bakıyorlar. Ve bu çok önemli aslında. Çünkü gerçek istiyoruz. Değil mi? Sadece tamam ilahiler söylüyoruz, dualar okuyoruz ama bu insanların hayatlarında gerçekten bir sevinç var mı? Gerçekten bir değişiklik var mı? Ve aslında sadece pazar günü değil, pazartesi günü de bir kişinin iş yerine de gitmelisin aslında. Bunu görmek için. Yani gerçekten bu kişiler imanlı mı diye. Değil mi? Ve biliyorum ki çok kişi aslında bizi internet üzerinden dinliyorlar vaazlerimizi. Artık bütün Türkiye'de her hafta e-mailler alıyoruz. İşte dinliyoruz. Rab sizi bereketlesin diye. Hamdolsun. Ama sizin için zor bir şey var. Çünkü bizi tanımıyorsunuz. Kiliseyi göremiyorsunuz. O zaman belki sadece konuşuyorum boş bir odaya. Değil mi? O zaman sizi davet etmek istiyorum. Türkiye'nin her ucundan. Buraya gelin görün. Yani buradaki insanlar gerçekten imanda mı? Gerçekten yeniden doğmuş mu? Gerçekten kutsal ruhla dolu mu? Gerçekten değişmiş insanlar mı diye. Çok önemli aslında. Ve size de bir önerim var. Biliyorum ki birçoğumuz internet üzerine, YouTube üzerine farklı farklı vaizlere dinliyoruz. Ve bu da güzel bir şey. Çünkü Tanrı farklı farklı lütuf armağanlara, farklı farklı insanlara dayatmış. Ve onlardan faydalanmak iyi bir şey. Ama o insanların hayatlarını bilmiyorsunuz ve onların kiliselerini göremiyorsunuz. Onların meyveleri kaliteli mi? Onların insanları gerçekten özgür mü? gerçekten sevinçli mi bilmiyorsunuz. O zaman farklı farklı insanları dinlemek çok iyi bir şey. Ben de yapıyorum. Tamam mı? Ama hayatlarını onların üzerine bina etmeyin. O yüzden yerel kilise çok önemli. Bir yerel kiliseye ait olmak çok önemli. Çünkü insan, benim evime geliyorsun, çocuklarımı görüyorsun, değil mi? Ve bu çok önemli. Bir kanıt lazım Tanrı'nın lütfunun. Ve bu yüzden aslında bu adamları kabul ettiler. Rab sizinledir diye söylediler. Çünkü bir kanıt vardı, gördüler. Öğrendiğimiz bir şey daha var bu hikayeden. Bu da özgürlükle ilgili. Yani Pavlus diyor ya 4. ayette. Diyor ki İsa Mesih'te sahip olduğumuz özgürlüğü el altından öğrenmek ve böylece bizi köleleştirmek için gizlice aramıza sızan sahte kardeşler vardır. Müjde gerçeği sürekli sizinle kalsın diye bir an bile onlara boyun eğip teslim olmadık. Ve Pavlus için özgürlük, Mesih'teki özgürlüğümüz çok çok önemli bir şeydi. Yani imanlılar gerçekten özgür mü? Çünkü Mesih çarmıhta bizi bütün geçmişimizden özgür kıldı. Mesih çarmıhta ölünce ve ölümden dirilince bütün günahlarımızı, bütün utancımızı sildi. Ve bizi onların gücünden özgür kıldı. Bütün şeytanın hilelerinden bizi özgür kıldı. Ve bir Hristiyan bir özgür kişi artık. Ve Galatyalılara olan mektubu özellikle buna odaklanıyor. Çünkü bu mektupta özgürlük kelimesi isim halinde 5 defa, sıfat halinde 6 defa geçiyor. Yani sürekli özgürlükten bahsediyor Pavlus burada. Ve en tanınan ayetlerden biri burada Galatyalılar 5:1 Mesih bizi özgür olalım diye özgür kıldı. Bunun için dayanın. Bir daha kölelik boyunduruğuna girmeyin. Yani Mesih seni günahın gücünden, şeytanın gücünden, lanetin gücünden özgür kıldı. Özgürsün artık. O zaman bir daha bir köleliğe girmeyin diye. Nasıl bir kölelik acaba? Bazı insanlar geçmişteki günahın gücünden özgür kullanıyorlar. Sonra dindar olmak istiyorlar, iyi bir Hristiyan olmak istiyorlar. O zaman bir kurallık altına geliyorlar. İşte şimdi bir Hristiyanım, şunu yapmalıyım, kiliseye gitmeliyim, paramı vermeliyim, dua etmeliyim diye yeni bir kölelik oluşuyor aslında. O zaman Pavlus diyor ki, özgürlük için dayanın. Bir daha yeni bir köleliğe girmeyin diyor. Ve Arnavutluk'ta bir kardeş kilisemiz var. Ve o kilisenin önderi benim bir arkadaşımdır. Ve o bana çok güzel bir hikaye anlattı o kiliseden. Dedi ki kendisi ve eşi dışarıda kahve içiyorlardı. Aslında onun anlattığı bütün hikayeler bu şekilde başlıyor. Herhalde çok kahve içiyorlar Arnavutluk'ta, bilmiyorum. O zaman dışarıda oturuyorlar ve kahve içiyorlar birlikte. Dedi ki bir kadın oradan geçiyordu. Çok mutsuz, çok çaresiz bir kadın. Ve onun yanında 4 yaşındaki bir erkek çocuk. Ve şöyle yürüyorlardı. Umutsuz, çaresiz bir şekilde. Ve arkadaşım diyor ki, Kutsal Ruh'un o kadını çağır, ona bir kahve ısmarla dediğini sezdim. O zaman çağırdılar. Kadın geldi, oturdu, ona bir kahve aldılar ve konuşturdular ve kadın hikayesini anlattı. Ve hikayesi şöyle. Kadın iki defa evlenmiş. Birinci adamla bu çocuk yaptı. Sonra o adam gitti ve boşandılar. Başka bir adamla evlendi ve bu adam çok kötü bir adamdı. Şiddet yanlısıydı ve sürekli kendisini ve çocuğu döverdi. Hatta kadını bir sandalyeye bağlayıp döverdi. Ve çocuk bunun hepsini kendi gözleriyle tanık oldu. Sonra bu adam başka bir suç için tutuklanıp hapise atıldı. Ve kadının ailesi sürekli ona lütfen ondan ayrıl artık bize gel bizimle kal diye söylüyorlardı. Ama kadın hayır onu bekleyeceğim hapisten çıkana kadar onu seviyorum diyordu. Ve o durumdayken kadın yoldan yürüyordu ve bizim arkadaşlarımızla tanıştı. Ve kendisini kiliseye çağırdılar. Kilise bizim kilisemiz gibi. Ve kadın geldi çocukla birlikte. Ve diyor ki 2-3 hafta geldikten sonra kadın İsa Mesih'e iman etti. Ve iman ettikten sonra diyor ki tapınırken, tapınma süresince kutsal ruhla doldular. O kadar derin bir şekilde kutsal ruhla doldu ki yere düştü ve sevinçten gülüyordu. Ve kahkahalar atıyordu. Ve işte yerde yatıyor, gülüyor, gülüyor bu şekilde sevinçle dolu, kutsal ruhla dolu. Ha herhalde. Ve çocuk orada duruyor ve bakıyor. Ağzı açık. Ve arkadaşım, o kilisenin önderi, çocuğun yanına geldi. Ve sordu çocuğa, iyi misin? Diye. Ve çocuk ona bir baktı. Gözleri dolu. Dedi ki, annemin güldüğünü hiç görmedim. Hep üzgündü. Evet iyiyim dedi. Halleluya. Rab bu kadını özgür kıldı. Ve Mesih'te olan müjdemiz insanları özgür kılıyor. Bizi de özgür kılmak istiyor. Ondan sonraki şey gördüğümüz bu hikayede Tanrı etkin. Ayet 8'de bunu görüyoruz. Çünkü sünnetlilere elçilik etmesi için Petrus da etkin olan Tanrı, öteki uluslara elçilik etmem için bende de etkin oldu. Ne demek etkin, faal? Tanrı çalışıyor, Tanrı bir şeyler yapıyor. Yani diyor ki Petrus Yahudilere gidiyordu, müjdeyi paylaşıyordu ve Tanrı onunla birlikte çalışıyordu. İnsanların hayatlarına dokunuyordu. Mucizeler yaratıyordu. Şifa veriyordu. Özgürlük veriyordu. Tanrı sadece mesafeli bir Tanrı değil. Bizimledir. Ve hayatlarımız daha etkin. Ve diyor ki aynı şekilde Pavlus'un hizmetinde Tanrı etkindi. Ve bu bir kanıt. Bu gerçekten tanrısal bir şey değil. Değil mi? Acaba senin hayatında Tanrı etkin mi? Yani Tanrı hakkında sadece konuşuluyor mu yoksa yaşanılıyor mu? Değil mi? Tanrı aramızda etkin olsun. Ki boş yere koşmayalım diye. Kapılı bir ülkeden, orası Müslüman bir ülke, başka bir kilise önderiyle tanıştım. Ve o ülkede kiliseler kurmak yasak. Tamam mı? O zaman bütün kiliseler yeraltı, gizli kiliseler. Ve bu adam kiliselerde hizmet ettiği için tutuklandı ve hapise atıldı. 4 yıl için. Bu adamla tanıştım hapisten çıktıktan sonra. Ama güler yüzlü olarak hikayesini bana anlatıyordu. Dedi ki, hapise girdiği gün orada koğuş sorumlusu var ya, İnsanlara soruyor, kimsin, nereden geliyorsun, seni buraya kim gönderdi diye bütün cezalıların önünde. O zaman arkadaşım bir geldi ve koğuş sorumlusu ona soruyor, kimsin? Ben bir Hristiyanım, alhamdülillah, bu şekilde, tamam mı? Ondan sonra seni buraya kim gönderdi diye sordu herkesin önünde. Arkadaşım da galiba beni buraya gönderen Allah'tır dedi, tamam mı? Ondan sonra adam bir şaşırıyor. Öyleyse beni buraya kim gönderdi diye soruyor koğuş sorumlusu. Ve adam diyor ki, ben bilmiyorum, belki bir suç işlemişsin, herhalde onun cezasını çekiyorsun diye. Peki diyor adam, o anda koğuşa yeni bir adam giriyor. O da bir imam, cüppeli, takılı imam giriyor, tamam mı? Ve koğuş sorumlusu ona dönüyor, işaret ediyor. Peki o zaman onu kim gönderdi diye soruyor. Arkadaşım, ben bilmiyorum, ona sor diyor, tamam mı? O zaman hocam imama, seni buraya kim gönderdi? İmam da şöyle diyor, narkotik birimi beni buraya gönderdi. Ondan sonra benim arkadaşım, ya orada kutsal kitap yasak. O zaman benim arkadaşım ezberledi ayetleri bir ilahi olarak söylüyordu. Yani tapınmak için. Ve sürekli söylüyor. Ve diyor ki, bu imam o ilahileri çok sevdi ve o da söylüyordu sürekli. Ve yani o koğuştaki insanlar, herkes memnundu. Çünkü hem bir imam vardı hem bir pastör vardı. Yani herkes için bir şey, yani garanti olsun. Ondan sonra arkadaşım diyor ki, benim çok fena, yıllardır çok fena bir bel ağrım vardı. O kadar kötü ki yatamadım. Yatarken ayakkabılarımın belin altına koydum dedi, biraz dinsin diye. Ve yıllardır böyle bir şey vardı. Ve bu koğuş sorumlusu sürekli ona şınav çektirmeye seviyordu. Şınav çek, şınav çek. Ey Hristiyan, senin Tanrın nerede diye, tamam mı? Arkadaşım diyor ki, çok çok zorlanıyordu çünkü bel ağrısı fenaydı. Diyor ki, bir gün adam onu çağırdı, şınav çek dedi. Çekmeye başladı ama yapamadı bel ağrısından dolayı. Diyor ki, o anda adam beni dövmeye ve tekme vurmaya başladı. Hadi bakalım, Hristiyan mısın, senin Tanrın nerede diye. Dedi ki, o anda, dövüldüğüm anda kutsal ruh üzerime geldi. Bel ağrım tamamen gitti. Şifa aldım. Bir kalktım, iyileştim diye bağırdım. Hamdolsun. O zaman burada bel ağrısı olan varsa eğer, sıraya geçin. Sizi döveceğiz İsa Mesih adıyla. Ama Tanrı o adamın hayatında etkindi. Diyor ki, hapisteyken müjdeyi birçok kişiyle paylaştım. Gerçekten beni oraya gönderen Allah'tı diyor. Ve Tanrı etkin çalışıyor. Aramızda çalışıyor. Hikayelerimiz var. Değil mi? Bir kişi bu sabah bana anlattı. Gece bir rüya gördüm diye. Yani hamdolsun. Tanrı etkin ve bu şeyler bizim için çok önemli. Çünkü sadece Tanrı'yı temsil etmiyoruz İstanbul'da. Sadece Tanrı'nın adına burada değiliz. Tanrı bizimle birlikte İstanbul'da çalışıyor. Senin iş yerinde seninle. Onun varlığı sadece şimdi seninle değil, senden önce gidiyor. O zaman korkularımız var olabilir bazen gelecekten. Bu haftadan işsizim. Nereden geçineceğim? Bilmiyorum. Tanrı senden önce gitti. Onun varlığı orada ve sen de oraya varırken seni bekliyor olacak. Tanrı bizimle gittiğimiz her yerde. Ve Tanrı bizim hayatlarımızda etkin. O zaman bu Kudüs'teki elçiler Pavlos ve Barnaba'nın gelip ve vaaz ettiklerinin sunmalarını, zamanla deneyim ve karakter kazanmalarını, takım olarak çalışmalarını, kaliteli meyvelerini, özgürlüğünü savunmalarını ve Tanrı'nın onlarda etkin olmasını görünce sevindiler ve kabul ettiler. Tanrı sizinledir diye söylediler ve bereketlediler. Ama en sonunda bir öneride bulundular. Dediler ki ayet 10, ancak yoksulları anımsamamızı istediler. Zaten ben de bunu yapmaya gayret ediyordum. Zaten Antakya'dan geldik parayla birlikte ve sizi getirdik. Yoksunsunuz diye. Ama kilisede bu da vazgeçilmez bir şey. Ve her Hristiyanın hayatında Tanrı'nın merhameti vazgeçilmez bir şey. Çünkü burada müjde artı bir şart olmuyor. Müjde artı yoksullara bak. Olmuyor. Bu müjdenin temelindedir. Müjdenin esasındadır. Hristiyanlığın esasındadır. Yoksullara bakıyoruz. Değil mi? Çünkü Tanrı'nın merhametini yaşadık. Tanrı'nın merhametini de başkalara göstereceğiz. Bayramda benle kızım Lübnan'a gittik. Orada bir Hristiyan, kızlar için Hristiyan yetimhane var. Ve onları ziyaret ettik. İstanbul'dan hediyeler götürdük. Ve onlarla zaman geçirdik, hizmet ettik biraz. Acaba belki bir ilişkimiz mi olacak ile de bu kilise ile oradaki yetimhane arasında olabilir. Onun için dua ediyoruz. Ama oradaki kızların hikayelerini duyunca gerçekten yüreğimde bir şey oldu. Çünkü iki kız kardeş vardı. Oradaki şimdi en büyük kızlar 16 ve 14 yaşındalar şimdi. Bu kızlar 8 ve 6 yaşındayken keşfedildiler. Ve aslında anneleri bir hayat kadını ve evde çalışıyordu. Yani salonda çalışıyordu çocuklar orada. Ve her taraf yani keşfedilince her taraf uyuşturucu doluydu. Hatta bu kızlar 8 ve 6 yaşında. Tuvaleti kullanmaya henüz öğrenmemişler ve bebek beziyle geziyorlardı. Ve onlar bu yetimhaneye geldiler. Ve şimdi 8 yıl sonra biz birlikte basket oynadık. Yani onların hayatlarındaki özgürlük şimdi, şifa şimdi inanılmaz bir şey. Rabbi seviyorlar. Hatta bir kız bir gün okuldan eve gelirken bir taksiye bindi ve taksici sürekli küfrediyordu. Tamam mı? Ve onu azarladı kız. Dedi ki yani Allah aşkına bunu yapma. Yani küfretme. Tamam mı? Çünkü saygısızlık oluyor. Ve adam şaşırdı. Öyle ki başka bir gün aynı kiliseden başka bir kadını taksiyle götürüyordu bir yere ve bu kadına anlattı. Bir gün bir kız taksime bindi ve beni azarladı, sövdü. Dedi ki küfretmem gerekmiyordu dedi. Tamam mı? İşte bu kızlar gerçekten Rab'de şimdi. Biz birlikte basket oynadık. Çok keyif aldık. Ve onlar gerçekten güler yüzlü, zeki, 3 dil biliyorlar. Arapça, Fransızca, İngilizce. Ve Rab onlarla birlikte. Ama bu Hristiyan bir hizmeti ve herkesin görevi değil mi? İnsanlara yardım etmek ve özgür kılmak elimizden gelen bir şekilde. Orada çalışan bir kadın bir gece çok geç bir saate eve doğru gidiyordu arabayla. Ve dedi ki yolun kenarında bir çok büyük çöp konteyneri var ya. Onların içine bir 3 yaşındaki kız tırmanmaya çalışıyordu. Herhalde ekmek yemek bulmaya çalışıyordu. Ve kadın acıdı ona. Arabaya durdu ve onu evine kadar, dedi ev sayılıyorsa eğer, evine kadar takip etti. Oradaki adam ve kadınla konuştu. Ve bu kızı gördü 3 yaşında. Ne yapıyor geceleyin sokakta? Adam diyor ki, ha benim eşim beni başka bir adamla aldattı. Bu çocuk oldu. Hiç ilgilenmem istemiyorum dedi. O zaman Kadın dedi ki, peki biz yetimhaneye götürsek? Kadın da dedi, evet götür, istemiyoruz, ona bakmayacağız. O zaman o, bu kızla tanıştı. Ve bu Hristiyanlığın merkezinde değil mi? Mesih'in sevgisini hissetmek ve başkalara göstermek. Ve aslında bizim müjdemiz oradadır. Çünkü Tanrı da bizi çaresiz ve umutsuz görünce bize acıdı. Biz o 3 yaşındaki çocuk gibiydik Tanrı'ya gelmeden önce. Yaşamaya çalışıyorduk. Hiç umudumuz yoktu ruhsal açısından. Ve Tanrı bizi gördü ve arabaya durdurdu ve merhamet etti. Ve bizi kendi evine getirdi. Ve biz artık Tanrı'nın evinde yaşıyoruz. Ve bu merhamet Hristiyanlığın merkezindedir. Biz o bağlanmış, dövülmüş kadın gibiydik daha önce. Çünkü şeytan bizi dövüyordu. Ama Mesih o bağları kırdı ve bizi özgür kıldı. Ve Mesih hakkında bunu biliyoruz. Rabbimiz İsa Mesih'in lütfunu bilirsiniz diyor ayet. Onun yoksulluğuyla siz zengin olasınız diye zengin olduğu halde sizin uğrunuza yoksul oldu. Mesih bize acıdı. Bizi çaresizken görünce bizimle yer değiştirdi. O bizim acılarımızı çekti çarmıhta ki biz kurtulalım diye. Biz özgür kılınalım diye. İşte müjdemiz budur. Ve gördük bugün bu hikayede birkaç önemli şey bence bizim için bir kilise olarak ve bizim hayatlarımızda. Yani gerçekten elçisel, gerçekten tanrısal, gerçekten Tanrı'nın sözüne uygun bir şekilde yaşayacaksak eğer, boş yere koşmayacaksak eğer, bu şeyleri değerlendirmemiz gerekiyor.